vatandaş gel.
Merhaba Pınar.
Merhabalar.
Pınar Or şu anda konuğumuz Pozitif Manevra'dan. Pınar biraz mikrofona yaklaşarak. Tony bugünkü konumuzu bayağı çığıra şeyden söyledik. YouTube'dan ilk canlı yayınımızı yapıyoruz bugün. Şu anda bu programla birlikte radyosunu açmış olan ama YouTube'da olmayan arkadaşlara duyurulur. Hı hı. Şu anda YouTube'da Radyo Karavan sayfasına girerseniz ilk canlı yayınımızı Pınar Or senin ayağın uğurlu geldi. Seninle birlikte yapıyoruz.
Ama niye? Hadi çünkü bakalım. Adı Pınar ya, kaynak. Kaynaktı bir işin başladığı yer. Bugün de ilk defa canlı yayın başlıyor.
Or ne demek Pınar?
Kale burcu demekmiş. Kalenin üstündeki o işaretler.
Hadi ya. Süper.
Hadi ya. Evet, yani ama bir soyadı değil mi? Bir rütbe değil yani.
Yok, bir soyadı. Bir soyadı. Ama biz son aldığım eğitimde şöyle bir şeyle başladı eğitim. İsminiz ne diye sorulduğu zaman bana Pınar derler. Size bu denmiş ama sen o musun? İlk önce isminin yükünden kurtulacaksın diyor. Yani sana Pınar demişler. Sana Tony demişler. Sana Ayça demişler. Demişler. Hı-hı. Derler. Ama sana başka bir şey de diyebilirlerdi. Sen o özünü keşfetmek için o isminin yükünü de at. Sen kaynak olmayabilirsin. Sen başka bir şey olabilirsin. Ama sana bu dendiği için evet ben hep kaynak olarak.
Ama böyle diyenler sonunda onlar da bir isim veriyor sana.
Evet.
Değil mi? O ne oluyor?
İşte herkesin bir ismi var ama sen ismin değilsin. Sen cismin değilsin. Sen mesleğin değilsin. Sen bu saçın değilsin, gözün değilsin, bu beden
neyim
değilsin.
Neyim abi? O değilim, bu değilim.
Sen aslında her şeyle birsin. Olay o yani.
Sen ismin değilse...
Ya ne emmeye geliyorum, ne gömmeye geliyorum. Ben neyim abi?
Sen ismin değilsin, inanırım ama o da bir isim koymazsa. Sen bu isim değil de o çocuklar başka bir isim koyuyorlar. O da bence saçma.
Evet, o meditasyonlarda gelen isimler falan, evet, onlardan yani bahsediyorlar. Hmm. Ama böyle başlangıcı böyleydi.
Ama meditasyonda isim mi geliyormuş sana? Senin ya, ismin şudur diye.
Bir aldım eğitimde. Mesela bazı kişiler isimlerini değiştirip ya da böyle isimlerine koyanlar
oluyor. Aa, işte bizim Eda şey, onun aslında adı Eda ama Helin'e çevirdi şimdi.
İşte gelmiştir ona meditasyonda.
Meditasyonda evet gelmiş.
Gelenler oluyor. Yani bana hiç
anam,
gelmedi.
Anam bir tane normal bize denk gelmez. Bak gördün mü? Klinik psikolog dedik. Uzman psikolog dedik. Çocuk psikolog dedik. O da şey haften radyo karavancı çıktı.
Psikoloji dünyasında bu doğu sanat, doğu bilimlerine yaklaşmak artık şey oldu değil mi?
Yani
bir şekilde. Demek ki onlar psikolojiyi bizden önce, doğulular çok çok daha önce meditasyonla, Zen Budizmle bulmuşlar diye düşünüyorum.
Tabii aslında herkesin o kişisel yolculuğundaki bir yatkınlık. Ben çok çocukluk yıllarımdan itibaren bu tarafa bir yatkınlığım vardı. Psikoloji tabii ki bilimle okudum. ODTÜ mezunuyum ben. ODTÜ'de bilişsel terapi üzerine bir eğitim aldık. Her şeyin zihinde olduğu, düşüncelerini değiştirdiğin zaman duygularının değişeceği ve duygular değişince hareketlerin değişeceği. Ama bir yerde bakıyorsun, tamam düşünceleri üzerine çalışıyorsun o karşındaki kişinin ama bir şey eksik kalıyor. Bir süre gidiyor, sonra tekrardan aynı olaya geri dönüyorsun. Yani olay sadece zihin değil, onu gördüm. Zihinden daha ötesi var. O ruhun istediği şey sadece beyinle beraber olmuyor. Daha büyük bir şey, daha farklı bir şey yani o. O da benim yolum. Daha meditatif yollarla, daha spiritüel yollarla o öze ulaşmanın daha kolay olduğunu, daha bana yatkın olduğunu görüyorum. Ve bana gelen danışanlarla da bu tarz çalışmalar yapıyorum.
Ya ne güzel. Bana da iyi gelmişti bir dönem. Bir psikoloğa gitmiştim. Hı-hı. Hatta ben ilk dönem gittiğimde psikoloğa, birkaç dönemden oluşuyor benim terapi şeyim, maceram. İlkinde Memo'ya hamileymişim. İlk bir ayda gitmişim ama haberim yoktu Memo'ya hamile olduğumdan. Memo'nun babasıyla acaba bir hayat kurabilir miyim, kuramaz mıyım? Bunun hiç farkında değildim. Bir hayat kurmak istiyordum birisiyle, bir adamla. Fakat bu adam o adam mı değil mi bir türlü düşünemiyor, karar veremiyordum. O yüzden doktora gittim.
Psikoloğa.
Psikoloğa gittim, psikiyatra gittim.
Psikiyatriste.
O beni ilk önce bir film çektirdi. Beyin filmi çektirmeye yolladı.
Allah.
Her şeye baştan başlayalım Ayça dedi. O biraz artistikti bence. Hı. Ve ben orada şey MR'a girmişim ama Allah'tan ses, ultrasound mu deniyor ona, ses dalgalarıyla yapılan bir şey. Radyasyonsuza girmişim yani, kendi minimum radyasyonlu diyelim. Ondan sonra bu sefer ortaya çıktı ki hamileymişim. Bu sefer hadi başladı bakalım ben bu çocuğu doğurayım mı doğurmayayım mı? Benim biraz spiritüel bazı şey, işaretlere ihtiyacım vardı o sırada. Yani pozitif bilim benim gazımı almayacaktı. Dolayısıyla bu tip bir yöntem, bir ekol aslında bana daha iyi gelirdi. Peki senin bu bahsettiğin spiritüel dediğin, hani o yogalı, yok efendim çakralı makralı, o tip şeylerin psikoloji biliminde yeri var mı?
Psikoloji biliminde yeri, yani bilimsel olarak kanıtlanmış bazı çalışmalar var, bazı makaleler var. Baktığınız zaman daha atıyorum bitkilere müzik dinletilerek yetiştirilen bitkiler var. Müzik dinlenmeden normal aynı şekilde beslenen bitkiler, hı-hı, var. Ama müzik dinleyen bitkiler çok daha büyük oluyor. Bir gün şöyle bir şey yaşadım. Bir tane çok tatlı bir öğrencim vardı. 8. sınıf öğrencisi. Akıllı bir çocuk. Çok akıllı. Buna, bir ona video izlettim. Bu suların olduğu bir deney vardır. Sulara dua okunur. Suların şeyi. Doktor İmato'nun deneyleri.
Evet.
Ondan sonra baktı. Pınar abla ya bunlar yalan dedi. Ya dedim Egemen haklı olabilirsin. Belki de yalandır. Valla ben de yapmadım. Bilmiyorum. O gün eve gittim. 3 tane kahve fincanı aldım. 3 kahve fincanının içine birer çorba kaşığı pirinç koydum. O pirinçlerin üstü dolacak şekilde de kahve fincanlarının üstünü suyla örttüm. Aynı böyle birinin üstüne seni seviyorum yazdım. Bantladım böyle kahve fincanının üstünü. Öbürünün üstüne senden nefret ediyorum yazdım. Bantladım. Öbür fincanı da hiçbir şey yazmadım üstüne. Hmm. Onu da böyle bir kontrol şey olarak bıraktım, koydum. Unutmuşum onları ben. Bir hafta falan unutmuşum. Bir iki gün dedim birine seni seviyorum, birine de senden nefret ediyorum. Sonra unutmuşum. Bir aradan bir hafta geçti, bir kokular geldi evden. Dedim ne oluyor? Hatırladım kahve fincanlarını. Bir kahve fincanlarını elime aldım, şoka girdim. Şok geçirdim, kendi gözümle bunu gördüm. Seni seviyorum dediğimin pirinçler suyu emmiş, pirinçler şişmiş temiz. Senden nefret ediyorum dediğim hafif sarı bir şey oluşmuş.
Yok artık.
Hiç ilgilenmediğim balçık gibi. Aa. Böyle acayip pirinç balçık gibi böyle bir acayip bir şey
abi,
olmuş.
Abi muhteşem ya.
Biz de deneyelim.
Abi deneyelim.
Atayım size şeylerini, sonra şeye koydum, Facebook'uma koydum, inanamadım.
Hadi ya.
Oluyormuş. Yalan değil yani. Bir şey var yani o. Kendi gözümle de gördüm. Çok basit bir deney. Yapabilir herkes. Koyun pirinç, nohut neyse.
Neyle yazdın? 0-1 rapido ile mi yazdın?
Evet, normal pilot kalemle yazıp böyle bantladım. Küçük kestim böyle kağıdı. Böyle bantladım.
Pirinç küçücük nasıl sığdı?
Pirinci kahve fincanının içine koyuyorum. Bir çorba kaşığı.
Kimin üzerine yazıyorsun
ya,
sen?
Fincanın üstüne.
Ha, fincanın üzerine
fincanın
yazıyorsun.
Fincanın üstüne bantla yapıştırıyorum beyaz
abi,
kağıda.
Abi hadi ya. Üzerine de suyla dolduruyorsun.
Üzerine su böyle tam kapatacak kadar böyle.
Abi bunu yapalım.
Bir yapın, deneyin.
Bunu herkes yapsın, merak ettim nasılmış.
Yani kendi gözünüzle görün yani. Hani bir şeyler var olan.
Bunlar ulan da iyice spiritüel olduk Atone.
Peki bir şey söyleyeceğim. Temin bir kelime söyledin. Bir cümlende özü önemli dedin. Öz diye bahsettiğin canlılardaki ruh mu?
Öz belki de daha öte bir şey. Öz yani ruh da özün bir parçası bence. Öz apayrı, o bizim birlikle bütün olduğumuz, tam olduğumuz, bütün olduğumuz bir parça yani. O hepimiz bir yerde birbirimize bağlanıyoruz. Jung vardır, Freud'dan sonra gelen. Freud'la bunlar çekişmişlerdir, evet, bir dönem. Carl Jung. Carl Jung kolektif bilinçaltı diye bir şeyden bahseder. Kolektif bilinçaltı şu demek. Freud biliyorsunuz o bilinçaltı, her şey bilinçaltı etkiler falan diyor. Jung'un dediği, hepimiz birbirimize bağlıyız. İşte senin geçmişinde göç var. Senin geçmişinde bir katil var, birini öldürmüş. Benim geçmişimde işte şöyle hastalıklar var, böyle intiharlar var, şu var, bu var. Hepimiz de aslında birleşiyoruz bir yerde. Hepimiz de aynı kolektif bilinçaltı var.
Yani bu öz dediğimiz birlikte olduğumuz evrensel ruh mu?
Evet, birlik halimiz, özümüz hepimizin bir yani, bir. Hepimiz
Pınar,
biriz.
Biz seni tam tanımıyoruz. Belki de delisindir ama yani, o da var. Evet.
Yani bu ruh konusunda şöyle bir şey var. Benim çok beğendiğim bir betimleme. Bu ilk başta hoşuma gitmemişti ama düşündükçe üzerinde hoşuma gidiyor. Diyor ki insan cinsiyetini değiştirebilir. İnsan ismini değiştirebilir. İnsan milliyetini değiştirebilir. İnsan dinini değiştirebilir. Ama insan ruhunu değiştiremez.
Doğru.
Esas olan ruhtur.
Doğru.
Ve bunu doğulular batılılardan çok çok önce fark ettiler ve buldular. Yani Freud'de bile, psikolojide biliyorsun, penis bilmem nesi, kadınların penis kıskançlığı, cinsiyete bir takılma var. Halbuki doğuda bu takılma yok.
Doğru.
Değil mi?
Doğru. Yok. Daha bir gören bir toplum ve bakıyorsunuz Hindistan'a bakın, kanser vakası yok Hindistan'da. Kanser vakası yok yani. Öyle bir hastalık yok onlarda. Bakıyorsunuz batıya doğru gittikçe fiziksel rahatsızlıklar, kanser, kalp rahatsızlıkları çok daha fazlalaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bakıyorsunuz birinci ölüm riski en çok yani hastalık şeyi kalp rahatsızlıkları, ikincisi depresyon. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırması bu yani. Mutsuz toplumlar ya, dünya çapında konuşuyorum, sırf Türkiye'de değil. Bir mutsuzluk hakim yani her yerde.
Bir de erkeğe öncelik tanıyan dinler ve de erkeğe öncelik tanıyan psikolojik eğitimler de bence iflas etmiş durumda. Dünyanın geleceğinde gittikçe küçülen bir yerleri olacak diye düşünüyorum. Yani Budistlerin dediği gibi vajina aslında tersine çevrilmiş bir penisten başka bir şey değil.
Bir dakika durun. Çok özür dilerim. Annemin huzur evinden arıyorlar. Siz devam edin.
Evet.
Evet yani. Be,
katılıyor musun buna?
Evet katılıyorum. Yani şu an duyuyorum ben de sizden bunu. Kesinlikle katılıyorum. Yani zaten dünyayı kurtaracak olan yani şifayı getirecek olan o dişil güç. Yani kadınlar demiyorum. Dişil güç diyorum. Dişil güç bereketi sembolize eder. Doğurmayı sembolize eder. İnsanların bu güce ihtiyacı var. Çok erkek ve eril güçler halinde hareket eden bir toplumuz. Kadınlara bakın. O olacak, bu olacak, bunu yapacağım. İş dünyasında sert olmak zorunda, güçlü olmak zorunda. Her şey artık böyle erilleşmiş durumda. Evet. Kadın da
bu gücü kırıcı olmuş durumda. Aynen. Zaten hapishanelerde bakıyorsun suçluların %95'i erkek. Ben bunu okuduğum zaman şoka girmiştim ve işte açıklanıyor. Ve dünya politikacılarının da çoğu erkek.
Evet.
Ama şimdi bir ışık yandı. Bak, İngiltere'nin başına bir kadın geçti. Amerika'nın başına bir kadın geçecek. Belki bu daha az savaş demek olacak.
Kesinlikle.
Bir şey söyleyeceğim. YouTube'dan bir arkadaş yorum yazmış. Diyor ki pirinç altımıza inen radyo diyor. Süpersin. Kimmiş bu? Salim. Pirinç altımıza inen radyo. Çok tatlı ya. Abi çok piçler bu bizim dinleyiciler. Şimdi boşanmalardan bahsedeceğiz. Siz iyice böyle yok spiritüel oşolar moşolar. Abi program başlamadan önce Pınar Or, uzman psikoloğumuz dedi ki şen psikozlara başlamadan kaçımız acaba orgazm çocuğuyuz dedi. Baba ağır girdi yani aslında.
Hayır, kaçımız vuku olduğumuz cinsel birleşme sırasında ebeveynler orgazm yaşadı. Erkeğin yaşadığı kesin.
Yani o yani boşanmayla
kadın için düşünüyoruz.
Bir olmak tam haz almak aynı şey değil aslında.
Doğru. Tam kendini bırakarak boşalmak da farklı bir şey olsa gerek. Ya bir şey soracağım. Sen bir eğitim aldın, tantra eğitimi. Orada çok manyak şeyler olmuş oluyor
değil
mi?
Ama bir dakika, bu sorunun cevabını almadık.
Pardon.
Bu soru size soruldu. Bir eğitimdesiniz. 58 kişi vardı ve hoca dedi ki hanginiz dedi vuku bulduğunuz cinsel birleşme sırasında ebeveynlerinizin orgazm olduğunu düşünüyor dedi.
Evet, 1-2 kişi el kaldırdı bu eğitimde.
1-2 kişi el kaldırmış.
Yani. Vay be.
Yani. Neden böyle düşünüyor insanlar
sence? Sen düşünüyor musun Tony?
Ben kesinlikle düşünüyorum.
Bunun annesi ölmüştür. Orgazm babası da ölmüştür.
Ama niye düşünüyorum biliyor musun? Çünkü benim annem ve babam ben doğduğumda başka insanlarla evliydi. Bir de kaçak et kesmenin zevki farklı olur.
Ama belli olmaz yani. Annelerimiz bizim böyle anne olarak düşündüğümüz için konduramıyoruz. Kim bilir ne ateşli annelerimiz vardır. Şimdi anasına laf ettirmez. Radyo 100 biz de gerçi.
Yani şimdi bunlar tabii düşününce yani görev olarak dünyaya gelmiş çocuklar var. Çocuk yapmamız lazım. Şöyle olması lazım. Bu tedavi, şu tedavi. Zaten ben mesela bana bir aile görüşmeye geldiği zaman ilk olarak sorduğum soru.
Orgazm oluyor musunuz?
Onu sormuyorum. İstenen bir bebek miydi? Ne kadar istemiştiniz? Ne kadar süre olmadı? Doğduktan sonra süt verebildiniz mi? Nasıldı? Uykularınız nasıldı? Sizin psikolojiniz nasıldı bu esnada? Bunlar hep ilk görüşmede sorduğum sorular. Niye soruyorsun diyorlar bazı. Neden soruyorsun? Çünkü bunlar o kadar etkili ki o anne karnına ilk düştüğümüz andan itibaren o 9 aylık süreç, hamilelik süreci bizim yaşam amaçlarımızın annemiz ne hissediyorsa, babamız annemize ne hissettiriyorsa bunlar çocuğa otomatikman gidiyor. Otomatikman onları çocuk alıyor anne karnında. Doğuyor, doğduktan sonra ilk 3 yaş deriz, sonra ilk 7 yaşın öneminden bahsederiz. Çok önemli ama bunu ben hamilelik dönemini de katıyorum. Bunlar bizim kişiliğimizde gerçekten çok önemli yerlere yer ediyorlar, yer ediniyorlar. Mesela,
ama burada birilerini dışlıyoruz, o beni düşündürüyor şu anda.
Baba
mesela.
Mı?
Hayır, tecavüz çocuklarını.
Evet,
onlar o zaman çok kötü bir hayata mı mahkum ediliyorlar baştan?
Mahkumiyet doğru. Diye bir şey yok aslında. Evet, başlangıç kötü. Ama neyi seçiyorsa o işte öz dedik, öz çok saf ve çok temiz, özden öte bir şey yok zaten. Herhangi bir şekilde dünyaya gelmiş olabiliriz ama buraya gelmişiz biz, bir amaç var, bir neden var, gelmişiz, boşuna olmuyor yani. O yüzden evet, olumsuz kötü bir yolculuk ama mesela bununla ilgili bir araştırma yapmak lazım. O çocuklar acaba nasıl hayatları oluyor. Bir film vardı, neydi o filmin adı, geçen sene gittim, bu
Rocky
değil, Türk filmi, Meryem Uzer'le oynuyordu. Bu Bosna Hersek, Sırbistan Savaşı'ndan sonra doğan tecavüz mağduru çocukların hayatını anlatıyordu. Bir çocuğun kendi babasını bulmak için çıktığı yolculuk, enteresan bir filmdi. Güzeldi ve...
Yes. Duymuştum o filmi, evet, ama seyretmedim.
Yani o mesela babasına duyduğu öfkeyi, o babasını bulmak için yaşadığı ızdırap, acı, baba yok, anne yok, işte evinde büyümüş falan, çok enteresan, hoş bir filmdi.
Çocuklar için saz çalıyor da. Hüzünlü bir hava veriyor.
Çok üzülüyorum öyle şeylere. It's sunny.
Peki geliyoruz, ne büyüyoruz, evleniyoruz değil mi?
Büyüyoruz, evleniyoruz.
Sonra işler iyiye gitmediği zaman.
Bazen işler iyiye gittiği zaman, bazen gitmediği zaman çok şeyi duyuyorum. Biz bir çocuk olsun dedik, işler düzelir diye düşündükler var. Bir de çok güzel aşk, flört, çok güzel evlilikler var. Çocuk doğuyor, her şey bozuluyor. Rollere, bir de anne baba rolleri gelince orada bir bozulma oluyor.
O bence hele bizim gibi ataerkil toplumlarda, yani ailenin, eski ailenin yeni aile üzerinde çok baskı kurduğu toplumlarda bence bir dezavantaj o.
Evet, yani erkek ile kadına ana rolü geldiği zaman, ana rolü gelince o kadın rolünden uzaklaşıyor. Ana da, kadın da uzaklaşma şeyi var. Sadece kendini analığıyla, analığıyla ortaya koymaya başlıyor. İşte şefkat, besleme, bakım verme, bu sefer ne yapıyor? Uzaklaşıyor.
Peki yani iyi gitmeyen bir evlilikte çocuk olunca düzelir demek biraz da kumar oynamak değil mi çocukta?
Öyle. Aynen öyle. O çocuğa verdiğiniz sorumluluğa yüke bakın. Verdiğiniz yüke bakın. O çocuk o yükü alıyor. Almaması mümkün değil. Biz işte, bana diyorlar, biz çocuğun yanında asla kavga etmiyoruz. Bizim çocuğumuz hiçbir şey anlamaz, bilmez. Yok, böyle bir şey yok. Hı-hı. Çocuk her şeyi alır. Her şeyi anlar, öğrenir, hisseder. Ve bunlar yazılıyor. Yani bizim bir taraflarımıza, bir zihnimize yazılıyor.
Yani sen buradan şunu mu diyorsun? Bir klinik psikolog olarak ve de boşanmış bir insan olarak. Evlilik iyi gitsin diye çocuk yapmayın.
Kesinlikle. Hı-hı.
Kesinlikle. Bu mesajı net verelim.
Net verelim. Yani çocuk gerçekten dünyaya bir varlık getirmek gibi bir görev, bir sorumluluk, bir şey alıyorsak, bu gerçekten çok güzel bir anın sonucu olması gerekiyor. Ve ona gerçekten o sevgiyi verebileceksek.
Yani mutlu bir evliliği taçlandırmak olmalı
aynen
çocuk.
Aynen öyle.
Peki
aynen
boşanmak öyle. Bir mağlubiyet mi, bir galibiyet mi?
Vallahi ikisi de değil. Bir çözüm değil boşanmak. Yani aslında ben şöyle görüyorum. Ben de kendim de boşanmış bir insanım. Herkesin kendi bir yolculuğu var içinde. Aşması gereken dersler var. Öğrenmesi gereken dersler var. Bazen bu dersleri bize öğreten partnerlerimiz oluyor. Ne kadar kötü olursa olsun. Partner öğretmesin. Ben kendi yolumda yürüyeceğim diyenlerdenim ben. Ben kendi yolumda yürüdüm. Birçok kişi kendi yolunda yürümeye başlıyor. Ama o dersler gelmeye devam ediyor. Hayatın içinde başka şekillerde sana o dersler geliyor. Ne atıyorum, evliliğinde sevgisiz bir birlikteliğin var, mutlu değilsin, dış dünyaya çıkıyorsun, o mutsuzluk, o sevgisizlik sana başka şekillerde, başka koşullarda gelebiliyor. Yani ben şunu diyorum, ilk önce insan kendini iyileştirecek. Boşanmak değil marifet, değil galibiyet, değil ama
peki boşanmak belki de mağlubiyetten galibiyet çıkartmak olabilir mi?
Mağlubiyetten galibiyet çıkartmak olabilir. Olabilir aslında. Bak, güzel bir tanımlama. Mağlubiyetten
filmin
galibiyet
ismi
çıkarmak.
Annemin Yarası'ymış.
Annemin Yarası. Doğru.
Sen izledin mi o filmi?
Yok. Bir şey soracağım Pınar. Şimdi insanlar çocuk yaptılar. Diyelim ki artık hiçbirini düşünmedik. Gençliğimizin o hani arzunun şey, o arzulu şey, ne tutkunun arzulu nesnesiyken ve başkalarını da öyle bir role sokmuşken ve hayatımıza bir menzil gerekirken çocuk yaptık. Yani hayat artık aynı tek düzelikte devam ediyordu. Deniz bitmişti ve artık bir yerden hayatın gitmesi gerekiyordu. Filmin değişmesi için çoğumuz, mesela ben de o şekilde yaptım. Çocuk yaptık. Ve film gerçekten değişti. Yani değişti. Romantik komediyken korku gerilim oldu. Şimdi o film değişti ama çok memnunum. Çünkü yoksa aynı filmin içinde böyle vasat bir oyuncu ve vasat bir filmin içinde bulunacaktım. Şimdi hakikaten hakikatler zincirine girdim. Ve bunun için yaptık. Orada ilişkiyi götürmeme imkan yoktu. Zaten hamileliğimin ikinci ayında bu herifle ben ayrılırım, hiç boşuna evlenmeyeyim dedim. Ve o yüzden evlenmedim Memo doğduğu zaman. Evli değildim. Hiçbir zaman evlenmedik babasıyla.
Yani sen hiç boşanma yaşamadın.
Boşanma hiç yaşamadım. Hiç, ilk defa Tony ile evlendim ama bu Memo açısından iyi bir şey oldu. Çünkü ben Memo'yu doğurmak istedim orada. Şimdi bu yanlış bir şey miydi acaba ya? Yani ben Memo'yu istedim abi. Salt Memo'yu istedim. Babasını da çok sevdim ama. Yani o sırada çok büyük aşık olduğumu sanmıştım. Yani belki de o dönemki Ayça için gerçekten de aşık olmuştum ama o artık ilişki gidemezdi. Şimdi kimileri bunu çok sakıncalı buluyor, çok yanlış buluyor ama olmuş o ve o dönem için doğru olan oydu. Şimdi mümkün değil o. Yani bu durumu birazcık anlatabilir misin? Benim gibi olup da o dönem çok aşık olup evlenip veya evlenmeyip, burada o yasal birliktelik hiç önemli değil. Çocuk yaptılar ama sonra da ayrıldılar ya da ayrılmak istiyorlar. Ne kadar yani, dandik soru sordum
yani
gibi.
Yani yok, dandik falan değil yani. Çok bunu yaşayan var. Bir de bunu yapmayayım, dur çocuk için evlilik alalım diyenler de var. Bir de o grup var.
Şimdi bundan sonra da ona girecektim.
Evet. Yani bu
sonuçta... Çocuk hayatı değiştirsin diye çocuk yapılır mı yani? Çocuk istiyorum sadece ve hayatım değişecek artık. Bunu evet, istiyorum. Yani. Zaten niye yapılır ki ya çocuk?
İstiyorsan çocuk.
Hayır, bak çocuk istiyorsan... niye yapılır? Çocuk iyi giden bir ilişkiyi taçlandırmak evet. için yapılır. Biz bunu konuştuk
buna
sen yazarken.
Katılıyor musun sen?
Taçlandırmak için yapılır.
Bir ilişkiyi evet. taçlandırmak evet, için abi. Mi yapılacak? Allah Allah ben yani, ilişki kuramıyordum diyorum ilişki sana o zaman.
Yani şimdi ama çocuğunla ilişki kuruyorsun. Burada ilişkiyi taçlandırmak da bir yoldur. Ama ilişkiyi taçlıyken de çocuğun olabilir. Yani asıl şey ilişkin güzeldir.
Yok, yoksa ilişkini ne bakacağım ben?
Ben çocuğum olmasını evet. istiyorum. Anne olmak istiyorum. Evet. Bu da bir tercih.
O zaman ama bunu göze babasız büyütmeyi göze alarak yapacaksın. Şikayet etmeyeceksin sonra babasız çocuk büyütmekten.
Canım ara sıra ediriz canım. Ne olacak o kadar olur yani.
Yani tercihtir. Sen bu gücü kendinde hissediyorsan ben bu dünyaya bir çocuk getireceğim ve annesi olacağım.
Hadi babası ama, da adam olsun acık sorumluluk
ama şöyle
yani,
bir şey
Allah
yok.
Allah.
Ben hem anne olurum hem baba olurum diye bir tabir yok. Böyle bir şey yok.
Yok.
Böyle bir şey yok. Mesela ben bakıyorum bana gelen tekil annelere. Genellikle de anneler oluyor çocuğun şeyini üstlenen her şeyini. İşte ben hem anayım hem babayım çocuğun her şeyine koşturuyor.
Hikaye bu diyorsun.
Öyle bir şey yok. Yani çocuk babadan da roller görecek, anadan da roller
bence
görecek.
Bence de, ben de katılıyorum.
İlle evli olmaları gerekmiyor Hı-hı. sonuçta. Bu evlilik değil ama babadan alacağı şeyler farklı. Şöyledir, anne çocuk için özgüveni sembolize eder. Çocuk doğduğu anda anneden süt emer. Annenin bedeni, annenin vücudu korunaktır, sığınaktır, barınaktır. Burada huzur duyar annenin göğsünde, annenin kucağında. Sonra baba girer devreye. Baba ne olur? Baba hoplatır zıplatır, eşek olur, at olur. At böyle havalara atar tutar. Babanın vücudu dış dünyadır, oyun alanı. Burası babanın vücudu. Baba da dış dünyayı, sosyal hayata güveni temsil eder. O yüzden ikisi bir yani birbirlerinin yerine geçemiyorlar.
Yani babasız büyüyen çocuklar birazcık sosyalleşmede sorun yaşayabilir.
Yaşama
bunu
ihtimali
anlıyorum.
Var. Evet var. Anne her şeyle şey yapıyor. Mesela beraber uyuyan anneler onsuz uyuyamıyor. Çocuğuna sarılıyor. Şimdi bütün senin halledemediğin, yapamadığın duygusal boşlukları, şeyleri çocuğuna aktarıyorsun her şeyi. Bütün yük ona böyle geçiyor. Hı-hı. Bulaşıcı virüs gibi. Şimdi bunlar yanlış şeyler. Sen sağlıklıysan ana da olursun, güzel iş kadını da olursun, iyi karı da olursun, her şey olursun. Ama sen önce sağlıklı olacaksın. Ben hep onu diyorum yani. Sağlıklı olacaksın. Zihnen, fiziken, ruhen sağlıklı olacaksın. O zaman dünyaya bir çocuk getir. Bunu hissetmiyorsan kendi egoların için, kendi şeyin için çocuk getirmemelisin diye ben düşünüyorum. Yani yargılamayayım yine. Sonuçta böyle kişileri de yargılamam. Herkesin bir tercihi vardır. Ama hepimiz bir mutlu dünyada yaşamak istiyoruz.
Hı. Sen şimdi çocuğun var 7 yaşında. Geçen sene ayrıldın değil mi?
Kaç sene evli kaldın?
Ben 10 sene.
10 sene. Peki bir şey soracağım. İlk boşanma mayası ruha düştükten sonra, ilk soru işareti düştükten sonra boşanmaya kadar ne kadar zaman geçiyor sence? Bunun bir...
Evet yani herkes de farklı.
Güzel soruymuş.
Güzel mi? Soru. Bizim hocamız var Richard Erskine şöyle der. Ben yasal boşanmalara bakmam der. Ne zaman sen duygusal boşandın ben ona bakarım der.
Ha, bizim de bir Amerikalı hocamız oldu. I like to move it, move it.
Aynen işte emotional divorce diye de bir şey var yani. Sadece legal
değil.
Ama
bir dakika bir şey söyleyeyim. Emotional divorce var ama. Ben bazen böyle bir bakıyorum Tony'yi hiç sevmediğim zamanlar oluyor. Emotional divorce'u da geçmişim yani. Böyle bakıyorum ay dediğim zamanlar oluyor. Sonra ertesi gün bakıyorum ne kadar seviyorum i̇şte. Oluyor. Onun için ne zaman
tabii,
gerçek...
Yani çok zor onu
tahmin etmek ama. Yani sen Moody'sin yani. Tony de değil.
Yok şöyle
de.
Bir şey. Duygulara kapılmamak lazım. Duygular geçici.
Nereden bileceğiz onun duygu ya da şey zart olduğunu?
Bekleyeceksin sabır. Duyguda mutlaka...
Sabır mı?
üstüne yatıp uyuyacaksın. Sabah nasıl hissediyorum? Duygusallık öyle bir şey. Duygular gelip geçicidir. Aynı düşünceler gibi. Benim de ne zaman düştü içime o şeyler. Yani aslında...
Kaç sene sürdü mesela? Bir düşünsene.
Bir düşünürsem... Az değil yani.
O duygusal yani, divorce mu?
Duygusal o divorce. Tabii bayağı düşündüğüm, gelip gittiğim düşündüğüm zamanlar oluyordu. Hayatı sorguluyordum. Doğru yerde miyim, ne yapıyordum
ben? 5 yıl mı
ben?
Diyelim, yarısı mı diyelim?
Yani bir 3-4 yılı vardır yani herhalde.
O zaman çocuk olduğu dönemde soru işaretlerim vardı.
Evet, ilk başta tabii ki vardı. Ve onlara çocuğumu aktardığım için çok suçluluklar duydum sonra.
Ama zaten boşanmakta da bir suçluluk duyuluyor maalesef evet. değil mi? Hiç boşanmada suçluluk duymadan boşananı ben görmedim.
Evet.
Kendi kendini çocuğun... suçluyor bir insan.
Evet.
Hadi ya. Tabii ama evet.
Ya bazen tabii bazı taraflar hani hepsi onun suçu diyor. Böyle bir şey yok. Hiçbir zaman hiçbir boşanmada bir taraf tamamıyla suçlu olamaz. %100 diye bir şey yoktur. Genelde yükleniyorlar. Bir tarafa yükleniyor. Her şey onun suçu. Ben her şeyi yaptım ama o istemedi. Böyle bir şey yok. Mutlaka iki tarafında etkisi oluyor bir boşanma olduğu zaman.
Hatta bir sitede okudum. Bir Fransız psikoloji sitesinde diyor ki insanlar suçlamadan boşanmak o kadar zor ki, başkası şey yapsın diye teşvik ediyormuş. Sorumluluğu o alsın. Terk eden o olsun diye karşı tarafı terk etmeye itiyormuş. Kötü olan ben olmayayım diye.
Kötü olan ben olmayayım diye. Tabii kolay sorumluluk almamak işte.
Çünkü bu genelde kötü terk eden ya.
Tabii ki terk eden kötü. Ona damga yapıştırılıyor.
Kertiren de kalan. Terk eden ve kertiren.
Tabii buradaki en önemli...
Çok komikti, bir saniye. YouTube canlı yayınımızın ilk tefini çaldık.
Peki YouTube'da durum nasıl? Biz Twitter'dan yazsınlar bize.
Şu anda işler acısı. 21 kişi seyrediyor sadece.
O değil ya. Görüntü nasıl? Biz skorla ilgilenmiyoruz.
Görüntü iyi. Güzel güzel. Fena değil yani görüntü. Ama yani çok fazla olması lazım da işte hiç duyurmadık ya YouTube'dan canlı olacak diye. Neyse bunu kayıt yapınca kayıttan seyrederler.
Peki niye çift oluyoruz? Biraz da onu konuşalım. Bir insan niye... çift oluyor. Yine psikologlara göre okuduğum yazılarda diyor ki çocukluğun yaralarını sarmaya.
Evet.
Çünkü çocukluğumuzda hepimizin ufak tefek
yaralarımız var. Tabii.
Bunları sarmaya yarıyor.
Doğru. Hepimizin ilişki kurmaya ihtiyacı var. Şimdi biz sosyal varlıklarız. Böyle ben yalnız böyle müzevi hayat yaşarım, uzak yaşarım, insanlardan uzaklık iyidir. Böyle bir şey yok. Bizim hepimizin ilişki kurmaya ihtiyacı var.
Yani karşı taraftan duygusal ve entelektüel olarak beslenmeye
ihtiyacımız var.
Değil mi? Var. Bir koza örmeye.
Var. Ama şöyle bir şey var. Bizim yani bu doyuma ihtiyacımız var. Bir beslenme ihtiyacımız var diyeyim. İlişki bakımından ruhen, duygusal olarak, düşünsel olarak beslenme ihtiyacımız var. Ama ne oluyor? Bazı ilişkilerde bakıyorsunuz böyle birbirlerine çok sembiyotik deriz biz ona. Çok yapışık, birbirinin içine geçmiş ilişkiler şu şekilde. Bunlar birbirlerini emiyorlar. Birbirlerinin enerjisiyle, yaşam enerjisiyle besleniyorlar. Ne oluyor bu ilişkilerde? Acayip kıskançlık. Acayip birbirinin hayatına müdahale etmek, ona izin vermemek, özgürlüğüne izin vermemek. Buralarda insanlar bitmeye başlıyorlar bir zaman sonra.
Ve bu Türkiye'de bunun rolü çok yapılıyor. Biz çok iyi anlaşıyoruz, tek vücut olmuşuz. Tek vücut olduysan bir ilişkide, bir evlilikte doğrudur. Tek vücut olmuşundur, matematiksel olarak tek olmuşundur, iki tane yarım insan olmuşundur.
Aynen.
Ve tek olmuşundur.
Böyle bir şey yok. Bizim tamam başta aşk denen şey bu. Birbirimizden besleniyoruz. Aşık olmak bu ve çocukluk yaralarımıza göre de aşık oluruz. O çocuklukta hissettiğimiz duygular neyse çocukken, duygusal olarak hissettiğimiz şeyler neyse, o duygular var olduğunda bir ilişkide o ilişki aşık olma eğilimimiz var. İlla babamız gibi adama aşık olmak değil bu. O ailenin içinde hissettiğimiz şeyler. İtilmişlik, terk edilmişlik hissediyorsak, yalnızlık hissediyorsak bizi böyle yalnız hissettirecek, böyle bir itecek adama gideriz aşık.
Bazen ya bu enteresan bak bu. Bir dakika, bunun altını çizmek istiyorum. Yani çocuklukta itilmişlik yaşadıysak bizi iten adama aşık olma
i̇şte
potansiyeli var.
Stockholm, ben de tam onu söylüyorum. Stockholm sendromu.
Bunu ilk defa duyuyorum.
Stockholm sendromu buna deniyor.
Olabilir, öyleydi galiba. Galiba öyleydi. Çocuklukta yaşadığımız duygulara gitme eğilimimiz var. Neden o eğilimimiz var? Senin dediğin gibi o yaraları saramadık ya çocukken. İtildik, kakıldık, yalnız hissettik. O adamı buluyoruz. Babam bunu yapamadı, anam bunu yapamadı. Bu adam yapabilir. Bir umut var. Ay işte bak beni şey yapacak. O umutlarla gidiyoruz o kişilere biz. Bu kişi benim yaralarımı saracak. Yapamıyor o da çünkü bir çocukluk kararıyla gittik o tarafa. O demin dediğimiz şeye dönersek o bir aşık olmak filan. Aslında bizim böyle daha geniş varlıklarız. Yani beslenmemiz lazım. Bütün evrenden diyeyim. Tek kişiden bir yere kadar idare ediyor. Ondan sonra o kişinin açılması, daha doyum sağlaması için daha farklı yollardan. Buna sosyal hayat deyin, arkadaşlar deyin, hemcinslerle farklı programlar yapmak deyin, entelektüel olarak beslenmek deyin, iş hayatıyla beslenmek deyin. Yani farklı şeylerle insanın beslenme ihtiyacı var.
Bir dakika, sadece, bir dakika. Burada evli diye bir eleştiri geldi bence. Yani tek kişiden beslenmek sınırlı olur diyorsun.
Sınırlı olur diyorum.
O zaman mutluluğun sırrı da evlilik değil demiş oluyorsun.
Kesinlikle
değil. Tabii ki değil. Sosyal değil. Bir yaşantın olacak evliliğin dışında, sen bir bireysin. Hani bunlar ezberler ama doğru şeyler.
Doğru. Yani evlilik mutluluğun anahtarı sırrı falan değil. Mutluluk sende. Sen iki mutlu insan güzel sağlıklı evlilik oluşturur.
Sen o söyledin ki kapatmalar için geçerli Tony.
Nasıl yani?
Kapatmalar bir tek eve kapatılıyor.
Peki senin gelecekteki mutluluk planında evlilik yok yani. Bunu mu anlıyoruz?
Ne kısmet artık bakalım. Yani kısmet. Ben kısmet işi bunlar.
Klinik psikoloji Amazon'un son yorumu. Kısmet.
Ortadoğu'yu kısmet demek için mi bitirdim?
Şurada ne yazıyorsa ODTÜ. ODTÜ de söylemem.
Alın yazısı böyle kadar.
Anacığım burada ne yazıyorsa o. Öyle diyorsa hastalarına.
Peki kimler mesela boşanma korkusundan da bahsedelim biraz. Boşanmak ne oluyor? Bir yerden sonra artık bir dediğin çiftler birbirlerinin özgürlüğünü kısıtlıyor. Kim daha çok birbirinin ipini çekecek gibi oluyor ve nevrotik bilinçsiz kazanımlar elde etmeye başlıyor insanlar evlilikten.
Evet.
Doğru mu?
Doğru.
Değil mi? Nevrotiklik çıkıyor bu.
Doğru.
Sadomazo.
Ve genellikle de bu boşanamayanlar, ilişkiyi bitiremeyenler çocukluğunda az sevilmiş ve terk edilme korkusu yaşayan insanlarda görülüyor. Onlar da bitiremiyorlar ilişkiyi, evet, bir türlü. Bunlar ayrılırlarsa karşılaşacakları boşluğun üstesinden gelemeyeceklerini, o boşluğun çok büyük ve derin olacağını düşünüyorlar mı?
Evet, doğrudur. Yani hem kadın hem erkek için. Sonuçta bir güven, şöyle sırtımı dayadığım bir yer var, bir ev var, bir yuva var. Şimdi bu çok önemli bir ihtiyaç. Güven, Maslow'un hiyerarşisini düşünürsek güvenlik ihtiyacı.
Neyin hiyerarşi?
Maslow'un böyle üçgen vardır hani.
En altta,
en altta cinselliktir, açlıktır, susuzluktur, bir üstü, evet, güvenliktir. Şimdi evlilik o güvenlik ihtiyacını doyuran bir kurum diyeyim. Yalnız olmak zor bir şey. Toplumsal olarak da kolay bir şey değil. Toplum önünde kendi hayatı tek başına sürdürmek de çift sürdürmeye göre biraz daha zor bir şey. Sonuçta kolay...
Kimileri bunu çok güzel yapıyor Pınar ya. Öyle güzel yaşıyorlar ki tatiline gidiyor, arkadaşlarıyla buluşuyor, evine böyle tütsüler yakıyor, tek başına hayatı bir bayram yeri gibi yaşıyor. Hastayım öyle tiplere ben.
Evet, ben biraz öyle yaşayabiliyorum.
Hadi ya.
Tütsülerim, abi, mumlarım.
Hadi ya.
Yani
kedi var mı kedi?
Kedim yok da apartmanın gezen kedi var, geliyor arada eve ziyarete. Çıkıyor şeye, yukarıya 5. katta
oturuyorum. Gezen tavuk biliyordum da gezen kedi.
Gezen kedi bu. Şerafettin koydu oğlum adını. Şerafettin geliyor arada. Yani mutluluk içinde, yani onu yaratabiliyorsun bir şekilde. Yalnızken de bunu yaratabilirsin. Ama evli olup yaratamayabilirsin. Evli olup da yaratabilirsin. Bu bir emek. Yani böyle yukarıdan inmeyle olmuyor hiçbir şey. Sen emek vereceksin. O evliliğe de emek vereceksin. Neye emek vereceğini seçmek lazım. Yolumda ben tek başıma yürümeye emek vermeyi seçtim şu an. O yüzden bu kadar eğitimlere gidiyorum. Evliyken biraz daha zordu. Yine gittiğim oluyordu. Nefes terapisine falan gitmiştim böyle uzun süre.
Oğlanı tabii kime bırakıyorsun? Annene.
Babasıyla. Babasıyla çok güzel bir ilişkisi var güzel benim onun.
Peki eşin de böyle doğu sanatlarına, psikolojiye meraklı
eski
biri miydi?
Eşin.
Eski eşin. Eski değil. Eşin. Pek değil. Pek değil.
Neye meraklıydı o?
O daha çok pek teknolojiye meraklıydı.
Onu da bir gün programımıza inşallah.
Onu.
Şu anda manitası var mı onun?
Bilmiyorum.
İlgilenmiyor musun? Sosyal medyada takip ediyor musun?
Yok, beni sildi.
Hadi be.
Hadi ya.
Evet, iyi o öyle.
Gerçekten aranız kötü o zaman Pınar.
Bizim çok iyi değil aramız.
Hadi ama bir dönem oluyor öyle, sonra geçiyor.
Ama sen bağışlayıcı bir insan gibi duruyorsun.
Ben öyleyim.
O bağışlamadı ama değil.
Silmiş ama onu.
Evet evet.
O silmiş ama Pınar silmemiş olabilir.
Ama biri silince sen de siliniyorsun otomatikman.
Öyle mi?
Acaba ne yaptı da neyse.
Aslında bak, kötü kimi insan da kötü anlaşmayı sürdürmeyi seviyor. Böyle yani kötü anlaşan çiftler de sonuçta bence bir şey üzerinde anlaşıyorlar bence.
Tabii evet. Değil o da bir eski boyutu oluyor. Evet, ama bu çocuklara o kadar yük veriyor ki. Yes.
Birbirlerine sürekli galibiyet sağlıyorlar. Mesela Ayça bana diyor ki kapak olsun sana. Bak bunu ben buldum. Şeyi ben tamir ettim. Bu yemeği, evi ben süpürdüm. O öbürü ben yemeği ben yaptım.
Ay, iki kişiyken okuyor ama bunu sen çocuğuna. Geçen gün bir okula görüşmeye gittim de okulun psikoloğu söyledi. Bir öğrencimiz var dedi. Geldi dedi. Ya dedi, hocam dedi, annemde kalıyorum, babam kızıyor. Yeni boşanmışlar. Lise son öğrencisi. Üniversite sınavına girecek yakında. Babama gidiyorum. Babam ben de kalmıyorsun, annem hakkında konuşuyor. Ya hocam, ben sadece okuluma, derslerime, sınava çalışmak istiyorum ama ben bu ortamda nasıl çalışayım diyor. Şimdi iki tarafta sinirini, öfkesini bu çocuğun üstünden yaşadığı zaman bitti o çocuk yani. Böyle bir şey yok. Yani bu yapılmam, bu yapılamaz. Yani ben bunda çok müthiş üzüntü duyuyorum, sıkıntı duyuyorum bunu yapan ebeveynlere karşı. Ya bu çocuğun sağlıklı anne baba görmesi lazım. Bir de ilişki içinde olan, ilişki dediğim ille böyle bir duygusal relationship değil bu. Duygusal ilişki değil. İki tane medeni insan olarak konuşabilen, iletişim kurabilen ebeveynler görmesi lazım çocuğun. O yüzden çocuğun yanında diğer öbürsü ebeveynle ilgili olumsuz konuşmalar yapılması.
Ama evlenenlerden biri ailesinde sadece kavga gördüyse, anlaşmamazlık
bana
gördüyse.
Bana laf ediyor şimdi.
Evet. Hayır canım, sana laf etmiyorum. Genel konuşuyorum. Bunu evinde de aynı şekilde istiyor sanki bence. Onu tabii enerji zannediyor kavgayı.
Tabii olabilir yani. Bunun sonu gördüğümüz, yapma eğilimimiz var ya. Biz o tanıdık. Tanıdık olan şey ne kadar kötü olursa olsun tanıdığa böyle çekilme eğilimimiz
peki,
var bizim.
Rollerden bazı, bunların hepsi aslında danışıklı dövüş. Hiçbir, dediğin gibi, hiçbir boşanma %100 bir tarafın haksız olması ya da bir tarafın haklı olduğu anlamına gelmiyor. Benim izlediğim arkadaşlarımın bazılarında kadın çok sorumluluk sahibi. O kadın böyle geliyor, hep aklı başında olan taraf. Evi hep temizlenmesini. Ondan sonra hep sessiz taraf. Evin büyük annesi gibi. Büyük anne. Çocuk, kocası da evin şımarık çocuğu. Çocuk. Ondan sonra kadın artık sıkılmış onun egoistliklerinden, şımarıklıklarından. Yani ana-oğul
ilişkisi gibi oluyor.
Ana-oğul ilişkisi olmuş, bir de çocukları var. Evet. Çocuk da artık olgunlaşmış. Baba o kadar şımarık ki çocuk da olgunlaşmış ve kadın ayrılmak istiyor. Artık hayatına başka bir yön vermek istiyor ama adam istemiyor. Benim böyle bir arkadaşım var.
Var böyle.
Bir değil, birçok var.
O adam bayağı sudan çıkmış, balığa düşme ihtimali çok yüksek yaşanırsa.
Aynen öyle ve benim bizim sülalede de böyle çok erkek örneği var.
Demek ki sülalede yani. Kadınlar tam kadın değil o zaman. Kadınlar erkek rollerini üstleniyor.
Bravo. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. 12'den vurdun. Hadi kadınlar ya. Kadın değil, evet. Erkek rolü istiyor.
Şimdi kadın kadın olacak ki erkek erkek olacak. Bir de bu var.
Bu gıcık bir lafa benziyor. Yok, ama
çok güzel bir laf.
Bu böyle kadın kadın şeyi yönetir. Aslında güç kadındadır. Doğurma gücü, bereket. Kadının rahmindedir o bereket gücü. Kadın kadın olduğu zaman erkek erkek değil. Bilmiyorum, erkek de erkek olacak tabii. O
da şimdi
ayrı.
Bir dakika, buna uyumlu olmayan kadın ve erkek desek daha şey olmaz mı? Ezberden dışarıda bir durum olmaz mı? Çünkü birinin kadınlığı öyle kadınlık olmuş. Ona uygun erkek rolü olan doğasının gereği öyle, ona uygun erkek olan erkek rolü de olabilir.
Kadın erkek diye soyunuyor abi. Erkeğe yer kalmıyor.
O zaman dişi erkek bulma ihtimali yüksek o kadının.
Ha, öyle bulsun. Mutlu olacağı birini bulamamış demek. Yoksa kadın kadın olacak. Şöyle memeni aç kızım diye bir şey yok ki yani. Ya nasıl?
Ya memeni açmak da değil aslında. O dişi olmak, illa seksapel olmak da demek
ne
değil.
Ne peki?
Belki kadın, memeden çok bacaklarını açmak.
Bizim ben Ankara'dayken şeye gidiyordum. Dans kursuna gidiyordum o zamanlar. O dans hocamız şey demişti, bak hiç unutmam. Ben böyle uyamıyorum ritimlere. Bir türlü tutmuyor ayak ritimlerim filan. Sen dedi bırakacaksın, uyuyacaksın erkeğini, o yönlendirecek seni dedi. Kadının görevi dansta dedi bırakmak, uyum göstermek, erkeğin görevi yönetmektir dedi.
Ay işte bunlar beni çileden çıkarıyor.
Ama doğru abi, tangoda falan böyle
tangoda,
yani.
Tangoya
böyle
giriyordum abi. Ben de.
Sonuçta böyle, iki baş olmaz ki.
O zaman bırakamıyorsun.
Ay bunlar bu ne ya böyle, ama ben bunu kusura bakmayayım.
İşte niye, çünkü erkek rolünü istiyorsun ve o böyle razı değilsin. Baştan oyun bozuyorsun.
Ya böyle saçmalık olma. Ya bir şey söyleyeceğim şimdi o zaman.
Tatraya yollayacağız seni Ayça.
Kardeşim bir dakika. Sen şimdi sabah bak, madem öyle özelimizi anlatayım. Sabahleyin bu enişteniz tuvalete girmiş, çerlemiş, orada suyu da çekemiyor. Bozulmuş şey sifon. Tamam mı? Beni çağırıyor, gel tahmin et bunu Ayça diye. Şimdi ben ne yapayım? Ben tahmin edebiliyorum. Ama sinir oluyorum şimdi. O zaman tesisatçı mıyım ben?
Hayır, ben mekanik şeylere sen daha eğilim misin? Seni çağırdım. Bunda
şimdi
ne var ki?
Şimdi ben erkek rolümü almış oluyorum o zaman. Bu herif yapamıyorsa bunu.
Hiç alakası
bunu.
Yok. Burada kadın erkek, iki tane insan var burada. Kadın ve erkek yok.
Ben de bunu diyorum işte. Demek ki
iki insanın yardımlaşması var yani.
Tamam.
Yok, erkek rolünü almış oluyor orada aslında.
Niye? Bir şeyi tamir edince mi?
Ya o biraz da yani
o
yapabiliyor.
O kadar değil bence ya.
Öyle abi öyle. Bak ben ama memnunum, bunu yapabiliyorum ama o mesela bunu ben yaptım. Tamam, tamir ettim. Aslan gibi eskisinden de güzel oldu. Fakat şimdi sifonu ben tahmin ettikten sonra o kadın olarak görevini yerine getirir derse eğer, o zaman benim tepem atar. Çünkü ne demek kadın olarak sen onu yapacaksın
tabii. Bence kavram karmaşası var.
Hayır burada. Bence burada ezber çatışması var abi. Bir kere ihtiyaçlar var, bir de ezberler var. Toplumun dayattığı şeyler aynen. Var. Ben burada sifonu tamir edebiliyorsam eğer tamam ettim. Tamam, ben bundan bir şey duymuyorum ama sen yarın kalkıp da sen bilmem neyi de yapmadın eğer dersen o zaman olmaz. Yani mesela ben bütün gün işte ben erkek olarak işte şunu yaptım filan dersen, o lafla gelirsen bana, o zaman arıza çıkarırım. O zaman sifonu da çıkarırım, adamın ağzına da sokarım seni diyen lafın meclisten dışarı.
Yani burada işte şey, yani iki, şimdi erkek kadın iki tarafında zihninde eril dişil taraflar var.
Sıhhi teçhizat işlerinize bakılır.
Bir de şöyle kadın tipi var mesela, genelde kadınlarda oluyor. Mutsuz, adamdan nefret ediyor. Ve bu nefreti diyorsun, peki niye birliktesin? Belki de aşığım ondan diyor. Böyle bir Türk filmi kadının tipi de var
işte,
değil mi?
Bunlar ne bunlar? Bunlar kendini bilmeyen insanlar. Bilmiyor. Sen kendini şimdi başka bir insanda evet tanımladığımız doğrudur, gerçektir ama önce sen kendi tanımlarını, kendi sıfatlarını bir bulacaksın. Hayat bir mücadele okey ama biz babam karşı taraftakilerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Bence o mücadeleyi ilk önce içeride yapacağız. İşte hayat çok kısa bir andan ibaret, bilmem ne deniyor. Hayat evet başkalarıyla bence mücadele etmek için çok kısa. Kocamla mücadele edeyim, işte anamla mücadele edeyim. O evet çok kısa. Ama kendinle mücadele etmek için o asıl olay o yani. Bunlara enerji sarf etmek çok şey değil. Onu değiştireyim, bunu değiştireyim. Başka insanı değiştiremezsin. Bana geliyorlar, işte bu çocuk çok işte sinirli, bu çocuk çok işte dinlemiyor, öğretmeni dinlemiyor. İşte ben ne yapayım? Arıyorlar, Pınar Hanım bizim matematiğimiz çok kötü, ne yapalım? Pınar Hanım öğretmenimiz bu sene birazcık sert.
Ama sen daha çok çocuk uzmanısın da onun için.
Ama bak anlamadınız. Öğretmenimiz. Kimin öğretmeni? İşte öğretmenimiz. Kimin matematiği? İşte bizim matematiğimiz. Kimin matematiği? Yani böyle bir şey yok. Sen çocuğun matematiğiyle bir değilsin. Sen çocuğun öğretmeni o. Senin öğretmenin değil. Çok bir birlik var. Sen kocanla tabii bütünleşemiyorsun. Çocuğunla bütünleşiyorsun. Hmm. Böyle insanlar var.
Evet evet.
Yani
çocuğuyla yatanlar. Evet, kocayla yatmak yerine çocuğuyla yatanlar.
Yatan. Çocuğuyla bütün. Yani çocuk da başarılı. Anne Allah uçuyor. Çocuk başarısız. Anne depresyon. Çünkü başarısı da başarısızlığı da onun sorumluluğunda. Ne oluyor bu çocuklar? Sorumluluk alamayan, böyle kendini bilmeyen, böyle acayip tipler oluyor bu çocuklar evet, sonra. Evet.
Kimisi de bu kadar zaman birlikteyim, geçmişinde birçok yıl biriktirmiş. Bundan sonra boşanmaya gerek var mı?
Gerek var mı?
Yani o da saçma çünkü bence insan yaşamı geçmiş değil, gelecek üzerine odaklanmalı. Yani 20 yıllık evli olabilirsin ama sürünüyorsan, mutsuzsan o 20 yılın hatırına bir 10 yıl daha veya 15 yıl daha birlikte olmak abez geliyor bana.
Ya uğraşmak lazım. Git terapiye git. Bir aile terapisine git. Bir evlilik terapisine git. Bir mücadele et.
Olmuyor. Bak ben mesela Memo'nun babasından ayrılacağım zaman ne de olsa bir ev kurmuşuz. Ben onunla 1,5 sene aynı evde yaşadık. Ben hamile kaldım. Ve de tam Memo doğdu 7 aylık olana kadar tam bu dönem boyunca biz Ümit'le aynı evde yaşadık. Ama insan ne de olsa bir şey kurulmuş, ona kıyamıyor biliyor musun? Hı hı, bir sistem tamam. Kurmuşsun. Bir oda var, oraya bir şey koyulmuş, bir tabak alınmış, bir şey yapılmış. Yani bir emek verilmiş oraya. Ona insan onu bozmaya kıyamıyor. 1,5 sene bile olsa. Nerede kaldı onu 10 sene falan düşün.
Yani kolay değil. Evet. Kolay değil.
Yani ya çok fazla zaman geçecek, yeter artık deyip çıkıp gideceksin. Ya da mesela ben terapiye gittim bunun için. Ne dedi biliyor musun? Dedi ki Ayça dedi, senin öz saygın için bu ilişkiyi bitirmen lazım dedi. Hı. Sen anılman lazım dedi bana. Hı. Öz saygı için.
Ama senin genelde bir gel gitti bir karakterin var. Arkadaşlık ilişkilerinde de öyle.
İşte o yüzden de benim karar almam çok zor. Acaba gerçek hissim mi bu? Gerçekten ayrılmam mı lazım? Yoksa daha yine oturayım aşağıya mı? Diye. En sonunda Memo'nun babası da yardımcı oldu. O şey diyordu ya yazık günah bu çocuk var bak bu şeyi devam ettirmeye çalışalım ama hiçbir özveri de bulunmadan. Hani o devam ettirelim çocuk da anasız babasız bir arada olsun herkes ama onun istediği kadar olsun yani onun hiçbir özveri de bulunmadan.
Onun koyduğu şartlarla.
Yani kardeşim ben bu kadarım ama yazık günah bu çocuk da anasız babası büyümesin otur aşağı neyse ne işte 3'e 5'e bakma diyor. Yok öyle bir şey mümkün değil çünkü bu müşterek bir hayat böyle evet. Daha sinir
i̇şte
hastası olacak.
İşte bak o saygı çok önemli.
Ha, ben de
çok
onu düşündüm. Bunu düşün Ayça dedi. Sen bu şekilde yaşayabilecek misin dedi. Yok o zaman dedi ki öz saygı için kendi hayatını kurman lazım dedi. Bu çocuk için de çok önemli çünkü öz saygı örneği olacaksın ona tabii. Dedi. Ve bu bana o zaman ikna oldum işte yoksa çok korkuyordum ayrılmaktan. Çok korkuyordum.
Yani kolay bir karar değil yani.
Çok zor bir karardı.
Zor. Yani ama evlenirken bazen ne kadar düşünülüyorsa ayrılırken de o kadar
daha fazla bile düşünülüyor evet, yani hatta.
Kolay bir şey değil yani bir sistemi bozmak, bir tekrar yeni bir sisteme geçmek ama hayat her zaman yani hiçbir zaman hiçbir şey aynı kalmıyor. Hayat değişimden ibaret. Biz istediğimiz kadar o durduğumuz yerde saymaya çalışalım, durmaya hı-hı çalışalım. Hayat bir şekilde bizi değişime zorluyor. Sen değişime direniyorsan hayat seni hastalıklarla vuruyor. Oran kırılıyor, buran hastalanıyor, depresyona giriyorsun, kalpte rahatsızlık, kolesterolün çıkıyor, bilmem ne oluyor. Yani fizik, beden bu sefer isyan etmeye başlıyor bir noktadan sonra. Neden bu kadar insan şeker hastası bakın. Çünkü haz almıyor bu insanlar. Şeker hastalığı
hadi ne ya.
De, tabii. Haz yok. Şeker ne de vücutta insülin üretemiyor. O ne demek? Haz almak demek. Haz alamıyor. Kocasından alamıyor, hayattan alamıyor. Alamadığı zaman vücutta işte.
Beyin, işte beyin diyorum. Bel fıtığı ne?
Bel fıtığı, bel omurga, yük, hayat yükü. Çok bak, yükleniyorsun.
Ama evet. Bir de çok kilo aldıysan o yük de olabilir.
Ama kilo yani. Ne demek? Yine şey alıyor, hayattan alamadığını yemekten almaya çalışıyorsun demek.
Hadi ya kilo var. Demek mutsuzluk demek yani.
Yani doymuyorsun, bak, hayattaki tatlara doymuyorsun ben demek. Şeye yemekle edelim, doymaya çalışıyorsun.
Bizim Radyo Karavan dinleyen kadın dinleyiciler, bak özellikle kadın dinleyicilerin ya omurga problemi, yani ya bel fıtığı var ya boyun fıtığı var. Çok dikkat ediyorum. Çünkü daha çok sorumluluğu çok yüksek olan kadınlar dinliyor. Daha çok erkek rolünü dedin yani. İşte. o fazla sorumluluğu alan kızlar daha çok bizi dinliyor.
Olabilir. Yani boyun ne demek? Boyun fıtığı, boyundaki şeyler. Esneklik. Ne yaparız? Esneklik yok. Başka bir yönden bakamıyorsun hayata. Böyle bakıyorsun. Başka bir yol olamaz. Ben hatırlıyorum evliliğim esnasında. Sürekli boynum tutuluyor. Kazık gibi kesiliyorum böyle. Hı-hı. Kütük gibi. Dönemiyorum. Böyle kafam dümdüz duruyor filan.
Dönemiyorum. İzmirli.
Dönemiyorum.
İzmirli psikolog. Dönemiyorum. Çok güzel. Süper süper.
Niye dönemiyorsun ki?
Hocam neden dönemiyorsunuz ki?
Başka yol göremiyorum. O kadar kilitlenmişim. Böyle tek yol var.
Şimdi genelde şöyle oluyor. Kötü giden bir ilişki. Bu filmi ben çok gördüm. Kötü giden bir ilişki var kadın ve erkek açısından. Erkek bir şekilde bunu başlıyor sağda solda şey yapmaya. Hı hı. Tamam mı? Ve kadın bu kötü gidişe katlanıyor. Fakat ne zaman ki uyanıyor başkası var. İkinci kadın olmaya katlanamıyor ve o zaman boşanma yoluna gidiyor. Ve ama genelde kadınlar daha dürüstçe davranıyorlar. Erkek yani saman altından su götürüyor. Bu işlere giriyor ve bunu evliliğin bir şeyi zannediyor. Gereği zannediyor. Evet. Kadınlar daha dürüst. Yani bu konuda daha çabuk karar veriyor. Yani ikili yaşantılara kadınlar katlanamıyorlar. Ya erkek yapabiliyor bu maskaraları. Evet,
maskara mı komikmiş?
Yani ben burada aslında şöyle bir şey de düşünüyorum. Ya insanoğlu doğası gereği, ruhu gereği aslında tek eşli değil. Buna kadın da dahil, erkek de dahil.
Ana ağır girdi. Psikolog
sert girdi.
Psikolog ağır girdi.
Tek eşli değil şimdi diyorsun
burada,
ha?
Yani burada dürüstlüktür. Yani bunu sen her şeyinle karı koca birdir diyoruz. Hani.
Ama ben şunu yaşıyorum mesela aşkta blokaj oluyor. Yani evet, aşıkken bloke oluyorsun. Tek eşliği seve seve ve otomatik olarak
gibi. Evet, ama aşk dediğimizde bir süre o. Öyle bütün böyle yıllarca sürmüyor aşk. Bir zaman dilimi yani o aşk. Yani burada kocam beni aldattı, ayrılayım. Yo, ben onu demiyorum. Bana gelen hastaya da ayrıl demiyorum yani açıkçası. Demiyorum. Çünkü yani bunlar sonuçta konuşulabilir.
Ama vücudunda her istediğinde cinsellik verirsen o zaman ruh biraz sefil olmuyor mu?
Yani bunu karı kocanın beraber aslında konuşması, paylaşabilmesi. Karı kocanın yatak odası da zenginleşebilir. Konuşabilirler, farklı şeyler paylaşabilirler.
Peki cinsellik bir evliliğin mutlu gitmesi için yüzde kaçını oluşturuyor?
%40'tır. Bize bu söylenmişti. %30 sevgidir, %30 saygıdır. Cinsellik %40'tır.
Anam en fazlası cinsel... Yapma ya.
Yani onu atalım. Hani karı koca sevişmiyor diyelim. 60'a kaldınız, 61'ime kaldınız. Bir ayak kırık oluyor. Ama öbürü yok, sevgi yok, saygı yok. O zaman 41'imle yürüyen evlilikler de var bakıyorsunuz. Yani olacak biraz yani. O atamazsın. Büyük bir ayak. Önemli bir ayak. Nedir o? O haz, işte şeker hastalığı diyoruz. O hazlı, o coşkuyu alacak ama bu sırf işte şey değil yani, böyle sadece bir sevişmek değil bu. Gerçekten yani o bedenin içinde kaybolmak, ona dokunmak,
mesela
sarılmak.
Mesela ben Tony'yi sürekli öyle seviyorum. Gidip böyle mesela o da peki, sevişmeye girmiyor mu?
Ama bu mesela bu yaptın daha böyle bir anaç bir sevişme. Anaç bir sevgi.
Yok, sevgi yani.
Ya, peki sana bir soru sormak istiyorum. Sen dedin ki tek eşlilik biraz handikaplı. Değil mi? Öyle bir şey söyledin.
Yani.
Peki bana, sen mesela birlikte olduğun adamın bir gün önce başkasıyla birlikte olduğunu söylemesi durumunda keyfin kaçmıyor mu?
Kaçabilir ama yani bana bunu oturup söylemesi, anlatması, şey yapması, dürüstlüğünü de görürüm yani.
Ve unutabilir misin?
Böyle bir şey yaşamadım, hiç olmadı. Belki olur daha sonraki bir zaman içinde, bilmiyorum. Ama dürüstlük varsa, bir konuşma varsa, biz bir şeyleri paylaşıyorsak bunun için ben bir evliliği bitirmem. Bir ilişkiyi bitirmem yani diye düşünüyorum.
Yani bir kere ben dün başkasıyla da oldum dedikten sonra bitirmem diyorsun ama her ay bir kere bunu dinlersen, yani beyin programında bu var mı senin? Benim yok mesela.
Yani bilmiyorum.
Bunu azmeden insanlar var. Biliyorum, batıda var. Hatta yani, ne bileyim swinger kulüplerine de gidiyorlar. Hı-hı. Bunu da azmeden var. Hı hı. Ama bu birazcık da beyin programını değiştirebilmekte.
İşte yargı bunların hepsi. Tabii biz böyle yetişen bir toplum değiliz. Biz böyle büyümedik çocukluğumuzdan itibaren. Şu an ben de yeni farklı eğitimler alıyorum. Beynim farklı şekilde farklı bilgiler öğrenmeye başladı. Hı. Yani bugün buna biraz daha sert bakabilirim. Yarın bu değişebilir. Yani ne olur ne biter onu aslında bilmiyorum açıkçası. Nasıl bir şey olur bilmiyorum. Ama yani bana gelen birisi bu fikri sorduğu zaman ne yapayım sence? Yani fikir vermem tabii ki, ayrıl veya ayrılma demem. Ama onu ilk başta ayrılsın konusunda desteklemem o gelen danışanı.
Ama o zaman tek eşlilikte mutlulukta şart değil demek de biraz deneyimlemediğim bir şey hakkında bir saptamada bulundun gibime geliyor.
Ama illa deneyimlemem gerekmiyor. Şimdi herkes, benim deneyimim farklı olur, senin deneyimin farklı olur. Ben birini öldürmedim de ama bana birine silah çekeceğim deyip birini öldüren biri de geldi. Ama ben öldürmeyi deneyimlemedim. İlla her şeyi deneyimlemem gerekmiyor karşıdakine. Fikir vermek değil zaten işimiz. Onun o yolculuğunda ben ona destek oluyorum. Ona ne ifade ediyor bu? Beni çok rahatsız edebilir bu, ama onu o kadar da etmeyebilir. Ailesinde bakıyorsunuz, doğuda bilmem kaç tane karısı var, bilmem kuması var, bilmem nesi var. Şimdi onlara bakın, o kültüre, orada bunlar okey yani. Doğuda baktığınız zaman, doğu kültüründe, doğu Anadolu'da erkeğin çok eşliliği kadın tarafından okey bir şey.
Peki çocuğa nasıl söylemek lazım, bak yavrum biz ayrılıyoruz diye?
Beraber söylemeyi öneriyorum ben. Beraber bunu anlatmak. Bazen ben ofisimde de yapıyorum bunu. Çocuğa anlatıyoruz hep beraber. Ben de devreye giriyorum. Yani bunun beraber söylenmesi. Bir ebeveyn bu yükü tamamıyla yüklenmeyecek. Beraber. Ama küçük olabilir tabii. Çocuk küçükse ona bunun, çocuğun hayatında tabii ki değişiklikler olacak. O değişiklikleri anlatarak, neler olacağını anlatarak. Çocuk ne yaşayacağını bilmesi lazım. Anlatmak lazım ona.
Korkmaması için.
Evet, yani
ya da bilmesi, kafasında benim yüzümden oluyor diye düşünmemesi,
evet,
için.
Çocuklarda bu oluyor. Benim yüzümden oldu.
Yazık. Ben çok... babam öldüğünde benim yüzümden öldü sandım, biliyor musun? Yazık ya.
Yani.
Evet, bir şarkı çocuk... çalalım mı?
Bir şarkı mı çalalım?
Evet.
Tamam.
Sonra da devam edelim. Son düzeye geçelim. Çünkü bir saat olmuş program.
Evet, bu arada bir yandan bizim devam ediyor şey, YouTube canlı yayınımız. Daha gelenler oldu. Daha fazlalaştı sayımız. Neyse ki. Çünkü meğersem bilmiyorlarmış. Bizim haberimiz yoktu.
Dedin, ben de, yayınladım abi.
Dedin de gelmedik mi dediler. Ama bir tek Twitter'dan değil ki, yayından duyuyorlar. Dinleyici sayımız bunun 100 katı. Ama biz buradan YouTube'u tabii duyuramadığımız için, duyurmayı unuttuğumuz için, bazıları diyor ki sabah yayınınızı da YouTube'dan canlı yapın. Çok süper oldu bu. Fakat sesle ilgili diyorlar, ses radyodan daha güzel geliyor.
Herhalde abi, burada o kadar mikserler var.
Ama yani, işte şey, kamerayı belki miksere mi bağlasak, bir şey yapsak?
Bence YouTube'da bu kadar ses yeter abi. Radyodan dinlemeye devam etsinler.
O da doğru. Adam haklı beyler. Devam ediyoruz. Şimdi ben şarkı arasında şarkıyı burası çalacak ama bir yandan yayın devam, evet, YouTube'dan, tamam, haberiniz olsun.
Evet, tamam. Yanlış bir şey söylemeyelim.
Açıldı. Şarkımız da bitti. Gençliğimizden bir şarkıydı. Everything But The Girl. Sen bilir misin? Kaçlısın sen Sibel?
Pınar 79.
Ama hafif Sibel, bir Sibel havası var. Allah yani Allah. Yok mu?
Sibel ne kadar güzel demek Fransızca. Sibel.
Baksana kameraya. Birazcık Sibel'e benzemiyor mu? Sibel gibi değil mi hafiften böyle?
Bence çizgi filmlerdeki güzel kızlara benziyor. Evet. Bana çok güzel kızlara.
Çizgi film karakterlerine çok evet. Benziyorsun.
Şeker kız kendi.
Aynen öyle.
Çizgi film. 79 doğumluyum.
Oo, bayağı da küçükmüş yaşın.
37 yani.
Ya o kadar da küçük değil. Değilmiş yaşın.
Yani.
Şimdi bazıları da bir YouTube'dan keşke yapsanız bu canlı yayını. Diyor, onu da düzene yazır, onu ya, da yapacağız.
Herkesi de memnun edemeyiz. Biz işimize abi, bakalım.
Şeyden Facebook'tan yapacağız. O da hazır. Düzenek falan hepsi hazırlandı. Yapacağız. İlk önce şuradan bugün bir deneyelim dedik.
Biz radyo yayınını doğru yapalım da.
Ağır konuştu. Ya. Patron çıldırdı. Evet sevgili dinleyenler, konumuz organza, evlilikler, boşanmalar. Yani çocuğu ilk önce alıyoruz ve anne baba bir aradayken söylüyoruz. Peki boşanma kararında mesela benim ayrılamayan arkadaşlarım korkuyorlar. Ya adamdan şimdi bu kadar kurulu düzen var, şimdi nasıl ayrılacağım, çocuk etkilenecek, ne de olsa dandik de olsa bir sistem vardı işte. Akşamları bir kahvaltı, herkes, her şeyimiz belliydi falan. Buna üşeniyorlar ama sevgi kalmamış, artık heyecansız bir şey kalmamış. Ben de diyorum ki o zaman yakın evlerde oturun. İlk başta çocuk için. İçiniz rahat etsin en başta.
Kaç sokak mesela?
İki sokak ileride falan. O çok iyi geliyor insanlara. O bir cesaret veren bir şey.
Olabilir yani.
Yakın oturmak çok iyi gelen bir şey.
Yani çocuk etkilenir mi etkilenmez mi? Çocuk etkilenir. Etkilenmez diye bir şey yok. Çocuk illaki etkilenir. Her şekilde etkilenir.
Bir de bir... ben şunu da yaşadım mesela. Çok gördüm ve çok rahatsız oldum bundan. Boşanılıyor. Boşanıldıktan sonra bir şeyler yapılıyor fakat eski kocalar eski karıdan gizleniyor ki belki iyisini bulamazsam bir gün tekrar onunla olabilirim diye. Bu iğrenç pazarlığı yapan çok insan gördüm. Sen de gördün mü?
Olabilir yani. Şimdi
yani saklıyorlar mesela. Bir şeyler yapıyor. Doğru. Sevgilileri var ama eski kocadan saklanıyor. Adam mı var etrafta veya eski karıdan saklanıyor ki ileride daha iyisi gelmezse, oltaya vurmazsa yine ona dönelim diye.
Ya bir yedek
B planı istekme. Olsun diye.
Evet.
Stepne tutuyor onu.
İşte hepsi bunların güvensizlik demek yani. Sen güvenemiyorsun. Kendine güvenemiyorsun. Hayata güvenemiyorsun. Kaygı kaynaklı yani. Kaygın varsa bir onu yedekte tutuyorsun tabii bir planı.
Mesela olarak. Boşanmadan önce bir şey dönemi olmaz mı? Yani bir ayrılığı bir deneme, bir ayrılık idmanı yapmak. Yani olabilir. İki tarafı birbirini olabilir. Biraz boş. Sen mesela böyle bir şey denedin mi?
Yok ben denemedim.
Benim niye denemedin
hızlı
mesela?
Oldu. Benimki hızlı bir boşanma oldu. Yani düşünme süreci uzun da boşanma süreci kısa bir süreç oldu.
Ya mesela bir ayrılık kalsaydınız 3 ay.
Evet olabilirdi
bir
yani.
İdman yapsaydınız.
Olabilirdi ama.
Manita yaptın mı sonradan?
Başka erkek oldu.
Oldu mu? Oldu. Çok iyi abi, tamam. Sen o şeyi atlatmışsın döneme o zaman.
Hayır mesela niye bunu denemediğini merak ediyorum. Niye bir dönem ayrı kalmak yani. Boşanmadan bir ayrılık
ayrı
yaşamak.
Yani ona eşim de çok yaklaşmamıştı. Yani o istenmedi yani olmadı. Olmadı ama bana gelen kişilere ben bunu öneriyorum.
Öneriyorum.
Hadi ya.
Öneriyorum.
Ya bir müddet çünkü deneyim. Kavgadan çıkıyorsun. Kavgaya dışarıdan bakıyorsun. Kendini izlemeye alıyorsun.
Ama yine de
bir mola veriyorsun.
Bir mola ver. Evet, okey. Tekrar geri dönüşler olabilir. Ama yani değişim kolay bir şey değil. İnsan kolay değişmez. Öyle 3 ay ara verdim, bir ay ara verdim. Tekrar süper. Sistem bir süre 1 ay, 2 ay aynı güzel gidiyor. Sonra tekrar aynı şeye gitme ihtimali yüksek. Yani bu bir çözüm değil ama bir nefes almaktır, bir dinlenmektir. Bir şöyle kendini dönüp düşünmektir ama sen kendini değiştirmediğin sürece ilişki değişmez. Bu 2 kere 2 4. Sen değişeceksin önce, karar vereceksin.
Ben terapiye giderken bir terapist demişti ki çiftlere aslında bana çiftler geldiği zaman partnerinin de terapi almasını öneriyorum. Ama benden değil. Hani iki evet. ayrı terapiden. Çünkü bir taraf gelişip bir taraf kalınca o ilişki de cortlayabiliyor.
Aynen öyle.
O yüzden de iki tarafın eşit mesafede paralel olarak kendini geliştirmesi gerekiyor. Bir de abi monotonlaştıktan sonra insanın kendini hakikaten geliştirmesi zaten hepimizin boynumuzun borcu değil mi? Hayatın tek anlamı kendini tanımak. Dolayısıyla aynen. kendini geliştirmek. Aynen.
Ama genelde aynen. de şu şöyle söyleniyor. Ben kendimi geliştirdim, o ise geliştiremedi.
O da çok deniyor. İşte iki taraf farklı şekillerde büyüdüğü zaman o yol ayrımı çok açılıyor. O zaman işte ilişkilerde kopukluk oluyor. Sen uzaklaşıyorsun yani iki ayrı insan, bir ev arkadaşı oluyorsun. Beraber büyüdüğün zaman ilişkinin meyvesi öyle aslında. Güzelliği öyle ortaya çıkıyor. Beraber büyüyeceksin.
Nasıl beraber
ruhen
büyüyeceksin?
Beraber büyümek. Yani beraber gelişmek.
Bir taraf
büyüyüp bir taraf bir yerinde sabit kaldığı zaman olmuyor, sistem bozuluyor. Atıyorum mesela evliliklere bakın, kadın hasta, adam güçlü ve adam hep destekliyor, yardım ediyor, bilmem ne yapıyor filan. Hani kadın atıyorum hep depresif, hep böyle bir şey, kadın terapiye gidiyor, güçleniyor, iyileşiyor. Ondan sonra adamın o hasta bakıcı doktor rolü, yara saran, yara bandı rolü bitiyor. Yani. O zaman o ilişki bozulmaya başlıyor, adam ne yapacağını şaşırıyor. Kadın o adamı istemiyor, hiçbir zaman böyle bir doktor hasta bakıcı istemeyiz hayatımızda. O evlilikler, o ilişkiler bitiyor sonra. O yüzden iki tarafın beraber büyümesi, beraber gelişmesi.
Yani ilişkinin başında birinin hasta olması iyi değil diyorsun yani. Yani eşitsizlik ortamıyla başlıyor.
Tabii yani.
Ve o roller ileride aynı kalmadığı için de sıkıntı oluyor.
Evet, ben diyelim güçsüzüm, çok fakirim. Senin parana ihtiyacım var. Senin paranla ben iyi hissediyorum. Sen battın, gitti, paran bitti. O zaman evlilik de bitti. Ben seni istemem artık. Yani burada bir şey var. Böyle bir denge. Tabii o denge bozulduğu zaman evlilik de bozuluyor, ilişki de bozuluyor.
O zaman hasta iyileştikten sonra da onu bırakır mı?
Hasta iyileşip bırakma ihtimali var. Buna biz böyle bir Karpman-Drama üçgenimiz vardır. Kurban, suçlayıcı, kurtarıcı diye. Kurtarıcılar çok zor durumdadır. Böyle kurtarıcı tipler vardır hayatta. Herkese yardıma koşar bunlar.
Zaten bizim erkeklik imajımız hep öyle. Masallarda mesela ne oldu? Beyaz atlı prens geliyor ve prensesi kurtarıyor. Hep bize kurtarıcı erkek oluyor.
Biz öyle yapalım. Zihnimizde bunlar var. Evet. Şimdi kurtarıcı kendi özüne dönmez. Hep böyle böyle kurban tipinde insanlar arar. Böyle zayıf kadınlar.
Olmadı
ne diyeyim.
Olmadı çoko prens.
O ne şimdi?
Yani ya prens bulacaksın ya da çoko prens.
Çoko prens. Ha, kurban ne zaman
kötü
ki...
Kötü gibi dursa da aslında biraz düşününce komik bir espri.
Ama kurban kurbanlıktan çıktığı zaman kurtarıcısına ay sen benim hayatıma çok yardım ettin, ben sana teşekkür ederim demiyor. Kurban otomatikman işkenceciye dönüşüyor. Böyle bir üçgendir bu.
Hadi ya.
Kurban.
Oo, bunu sen, anlayalım Ayça Hanım. Dinliyor musun
sen
bunu?
Sen ne biçim adamsın? İşte sen zaten gerizekalısın. Böyle bak battın, batırdın. Ben sana dedim. O kurban, o zayıf kadın o adamın işkencecisine dönüşüyor.
Ha.
O yüzden ya burada...
Feministler duymasın bunu Pınar. Genelde kadınlar mı oluyor böyle?
Adam da olabilir. Adam da hiç var. Yani cinsiyeti geçelim, öyle hani şey olarak söyledim.
Bak, birisi çok önemli bir soru geldi şimdi YouTube kanalımızdan. Bir şey daha var. Boşanmak isteyince çocuklarla ilgilenmem, arayıp sormam diye tehdit edenlere ne diyorsunuz? Çocuk babaya aşırı düşkünse ve babayı ararsa nasıl eksikliğini dolduracaksın bir anne olarak? Mecbur devam ediyorsun böyle bir evliliğe, mutsuz edildiğin bir evliliğe diyor evet. bir kardeşimiz.
Yani işte
pis herif bu herif.
Ya, pis herifler var evet.
Pis herif abi bu herif. Hemen hiç ayrılması para lazım.
Mesela çocuğun annesi ve o kadını parasız
cezalandırıyor.
Bırakıyor. Ya çocuğun annesi acı çekerse çocuk da acı çeker.
Aynen.
Abi bu herifle devam edeceğim etmem daha iyi. Babasız başka bir tane örnek bulursun. Dede bulursun, dayı bulursun. Bir de olmadı paralı bir çocuk bulursun. Gider dışarıdan. Valla bu heriften iyidir yine abi. Jigolo bulursun yine daha iyi abi. İşlisi dürüst. Valla öyle.
Tepkiler sağlıksız oluyor. Sen şu anda bir adama tepki gösterip başka şeylere geçiyorsun.
Yani yargılamayalım yani kimseyi burada. Ama yani bir baba eğer istiyorsa çocuğunu istediği zaman görme hakkına sahiptir. Ama bir
psikolog olsam yalnız kesin cinayetler artardı değil mi?
Düzen dahilinde. Yani orada o kişi de belki korkuyor. Onun da bir sonuçta evin içinde bir düzen var. Yine de o demin bahsettiğimiz kahvaltı var, yemek var.
Sen yine de bunun kocanı seyrettirme de. Ha, evet program ya, bitti çocuklar. Annemi
ay,
diş...
devam et.
Abi ben diş doktoruna götüreceğim annemi. Anamı. Anam söz konusu burada. Siz devam edebilirsiniz ama boş ver. Bence bu haftalık bu kadar güzel şey yapalım.
Yine bir devam ederiz.
Gene bu konu bitmez çünkü.
Bitmez, daha devam ederiz bu konuya.
Yani nasıl bu konudan evliliklerden zarar görmeden bütün taraflar tereyağından kıl çeker gibi boşanılır. Biraz bundan bahsedelim. Çünkü ben acısız ayrılıkları çok severim.
Ama sonuçta boşanma da bir tecrübe, bence faydalı bir şey.
Evet yani o tecrübe.
Sen boşanmamış olsaydın bugünkü Pınar olmazdı mesela.
Olmazdım, kesinlikle olmazdım. Çok yol aldım yani.
Evet.
O zaman hepimiz yol almak için boşanacak mıyız?
Bir de şu var.
Partnerle ilerlemek biraz daha zor, biraz daha uzun bir yoldur tek başına ilerlemeye göre. Çünkü yine de tekken daha özgürsün.
Abi ama şu anda
yoksa bir de boşanma, gerçek boşanma bence mahkemede bitmiyor.
Tabii.
Kişi orada o hesaplar bitmiyor. Yani devam ediyor.
Tabii.
Bence gerçek boşanmadan 2-3 sene sonra oluyor.
Doğru doğru.
Yani ruhtan söküp atma olayından bahsediyor.
Yani bazen hiç olamayabiliyor.
Öyle mi?
Yani olamayanlar
evet,
var.
Evet, öyle eski kadınlar vardı mesela.
Bir tane bir arkadaşıma mesela, annesiyle babası ayrı. Beraber yaşıyorlar, aynı evdeler, oturuyorlar.
Hmm. Öyle çok var.
Hmm, yani.
Boşanmış olmalarına rağmen. Sevişiyorlar mı?
Onu bilmiyorum. İki ayrı yatak.
Arada takılıyorlardır belki.
İki ayrı yatak.
Yan yana duran iki ayrı yatak mesela.
Ha, enteresan bu da.
Yani, ne olacak canım, ille beraber yatmayalım.
Ben hiç görmedim bu ayrılıp da aynı evde yaşayanı.
Ne var? Aa, yani sonuçta var. Herkesin şeyi ayrı yani, yolu. Herkes farklı bir yolda. İşte bir şeyler insanları belli yollara getiriyor.
Bizim çöp toplayan adamın kafasında Che Guevara şeyi var. Şapkası. Evet, evet. Gördünüz mü?
Küba'daydınız değil mi? Geçtiğimiz hafta Küba'daydınız.
Bir şey söyleyeceğim. Programı bitirelim bence.
Küba'ya gittik sosyalizm hayallerimizi yıkmaya.
Hadi gidelim.
Okey. O zaman haftaya Champs-Élysées'de kim var şimdi?
Haftaya sıra Tuğba'da mı, Manoli'de mi?
Tuğba'da. Manoli'ye geldi.
Manoli'ye geldi, Tuğba'da o zaman.
Tuğba'da. Okay. O zaman yarın sabah saat 9.
Bu arada niye en son sen geldin?
Öyle, bana öyle düştü.
Sana niye? Yani öyle mi şey yaptınız? İşte, yoksa sen zamanı en iyi kullanan ben miyim diyorsun?
Bilmem ki, bana öyle denk geldi. Hmm. İşte geçtiğimiz hafta gelecektim. Siz Küba'daydınız. Sonra ben eğitime gittim. Ondan gelemedim. Ondan benimki uzadı böyle.
Bu Tantra'dan da biraz bahsedelim mi gelecek programlarda? Ufak tefek.
Ufak tefek bahsedelim.
Şu Ayça'nın ilgisini çekmeye başladı.
Abi ama ben eğitimini duyunca yüzüm kızardı.
Neden?
Abi öyle şey yapamam ben ya.
Hadi.
Tabii oğlum, tanımadığın adamla böyle soruluyormuşsun. Bir şeyler ediyormuşsun. Ayıp be. Kadın kadına, erkek erkeğe öpüştürüyorlarmış. Anam
yok, yok artık.
Canım yani.
Anam öyle diyorlar bana. Yok istemem ben, öyle eksik kalsın seksi de meksi de. Ana.
Sen mantrayı al da tantrayı bırak, boş ver.
Boş ver ya. Yemişim ben şey tantrasını, okay. Mantrasını.
Hadi bay bay diyelim o zaman.
Bay bay.
Bay bay gençler.
Hoşça kalın. Hoşça sevgili kalın arkadaşlar. Sağ ol Pınar Or, çok memnun olduk.
Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim.